This has been a remarkable session.
Çok muhteşem bir toplantı oldu. Toplantılara katılanlar için kilisenin başkanı olarak şu an sizlere iki kelime kullanarak İngilizce'de çok önemli iki kelimeyi söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Yıllar önce Londra'da İngiltere'deyken meşhur Tate Sanat Galerisi'ni ziyaret ettim. Gainsborough, Rembrandt, Constable ve diğer meşhur sanatkarların eserleri birçok odada sergilenmişti. Güzelliklerine hayran kaldım. Bu üstün eserleri yaratmak için gerekli olan beceriyi takdir ettim. Ama üçüncü katın sessiz bir köşesinde bulunan bir resim vardı ki, bu sadece benim dikkatimi çekmekle kalmadı. Yüreğimi de fethetti. Ressam Frank Bramley, fırtınalı bir denize doğru bakan sıradan bir kulübenin resmini yapmıştı. İki kadın vardı, bir anne ve kayıp bir balıkçının eşi. Gece boyunca balıkçının yolunu gözlemişlerdi ve onu beklemişlerdi. Şimdi gece bitmişti ve anlamışlardı ki balıkçı denizde kaybolmuştu ve geri dönmeyecekti. Genç kadın kayınvalidesinin yanı başında diz çökerek başını yaşlı kadının kucağına gömdü. Çaresiz ağladı. Pencere kenarındaki bitmiş mum onların boşu boşuna ne kadar çok beklediklerini gösteriyordu. Genç kadının kederini sezdim. Onun üzüntüsünü hissettim. Ressamın eserine verdiği ürkütücü, etkili isim bu trajik hikayeyi anlatıyordu. Resmin adı Umutsuz Bir Şafak Vakti idi. Bu genç kadın Robert Louis Stevenson'ın Ağıt adlı eserindeki tesellinin hatta hakikatin hasretini nasıl çekmiştir? Ev bir denizcidir, denizden eve gelir ve avcı dağlardan eve gelir. Ölümlü hayatın gerçekleri arasında hayatın sonunun geleceğinden başka hiçbir şey kesin değildir. Ölüm herkese gelir. Bu bizim evrensel mirasımızdır. Kurbanlarını bebekken ya da genç yaşta isteyebilir. Yaşamın en güzel anında insanları ziyaret edebilir. Ya da davetini insanların başındaki saçlar ağarıncaya kadar erteleyebilir. Ölüm kazadan ya da hastalıktan dolayı ya da doğal sebeplerden dolayı gelebilir. Ama ölüm gelmelidir. Ölüm kaçınılmaz şekilde bir ilişkinin acı kaybını ve özellikle genç insanların hayata geçirilmemiş rüyalarının uçup gitmesini, tamamlanmamış arzuları ve yıkılmış umutları temsil eder. Bir sevdiğini kaybetmekle karşı karşıya kalan, aslında kendisinin de bir gün öleceğini bile bile hangi ölümlü varlık görüneni görünmeyenden ayıran perdenin arkasında neler olup bittiğini düşünmemiştir. Yüzyıllar önce Eyüp adında bir adam her türlü zenginliklerle uzun bir süre kutsanmıştı. Bir insanın başına gelebilecek her şey onun başına geldiği için çok büyük sıkıntılar yaşıyordu. Arkadaşlarıyla otururken o zamansız, hiç değişmeyen soruyu sordu. Eğer bir insan ölürse yeniden yaşayabilir mi? Eyüp, yaşayan her adamın ve kadının çok düşündüğü bir şeyi dile getiriyordu. Bu ihtişamlı diriliş bayramı sabahında Eyüp'ün sorusunu değerlendirmek istiyorum. Eğer bir insan ölürse yeniden yaşayabilir mi? Ve bunun cevabını dikkatli bir şekilde düşündükten sonra Tanrı'nın esinlenmiş sözleriyle cevaplamak istiyorum. Temel konulardan başlamak istiyorum. Yaşadığımız bu dünyada bir tasarım varsa bir de tasarımcı olmalıdır. Bütün insanlık için bir tasarımın olduğuna inanmadıkça Evrenin birçok harikasını kim görebilir? Bir tasarımcının olup olmadığından kim şüphe edebilir? Yaratılış kitabında büyük tasarımcının göğü ve yeryüzünü yarattığını öğreniriz. Ve yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Büyük tasarımcı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. O gök kubbeyi yarattı. Karayı ve suları ayırdı ve yeryüzü otlar türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu. İki ışık yarattı. Güneşi ve ayı. Tasarımıyla yıldızlar oluştu. Suda yaşayacak canlı yaratıkların ve yerin üzerinde uçacak kuşların olmasını istedi. Ve öyle oldu. Çeşit çeşit yabani hayvan, evcil hayvan, sürüngenler yarattı. Tasarım neredeyse tamamlanmıştı. En sonunda Tanrı insanı kendi suretinde erkek ve kadın olarak yarattı. Bütün canlılara egemen olacaklardı. İnsana zeka, bir beyin, bir akıl ve bir can verildi. İnsanın kendi başına bu nitelikler sayesinde iman ve umut için, ilham ve istek için bir kapasitesi oldu. Büyük tasarımcının en yüce yapıtı, bütün canlılara egemen, bir beyni ve isteği, bir aklı ve bir canı, zekası ve ilahiliği olan insanın ruhu ölümlü vücudundan ayrıldığında onun yok olacağını kim inandırıcı bir şekilde tartışabilir? Ölümün anlamını anlamak için yaşamın amacının değerini bilmeliyiz. İmanın sönük ışığı yerini vahiyin öğle güneşine bırakmalıdır ki bunun sayesinde dünyaya gelmeden önce yaşadığımızı biliriz. Bu dünyadan önceki yaşamda kuşkusuz bu zorlu ama gerekli ölümlü hayata gelme fırsatından dolayı sevinçle haykıran Tanrı'nın çocukları arasındaydık. Amacımızın fiziksel bir bedene sahip olmak, denemelerin üstesinden gelmek ve Tanrı'nın emirlerini tutacağımızı kanıtlamak olduğunu biliyorduk. Babamız ölümlülüğün doğasından dolayı ayartılacağımızı, günah işleyeceğimizi ve mükemmel olamayacağımızı biliyordu. Bu yüzden her şeyi başarma fırsatına sahip olabilmemiz için o bizim için acı çekecek ve ölecek bir kurtarıcı gönderdi. Sadece bizim günahlarımızın kefaretini ödeyerek değil de aynı zamanda kefaretin bir parçası olarak kurtarıcı Adem'in düşünden dolayı maruz kaldığımız bedensel ölümün üstesinden de gelmiştir. Böylece 2000 yıldan daha önce Mesih kurtarıcımız Betlehem'deki bir ahırda bu ölümlü dünyaya gelmiştir. Çok önceden haber verilen Mesih gelmişti. İsa'nın çocukluk dönemi hakkında yazılan çok az şey vardır. Luka'daki ayeti seviyorum. Ve İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor. Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Ve Elçilerin İşleri kitabında kurtarıcı hakkında anlamı çok derin olan kısa bir deyiş vardır. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyordu. İsa Erden Irmağı'nda vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi. 12 havarileri çağırdı, hastaları iyileştirdi, topalları yürüttü, körleri gördürdü, sağırları işittirdi, hatta ölüleri bile diriltti. İsa öğretti, tanıklık etti ve takip etmemiz için mükemmel bir örnek sağladı. Ve ondan sonra dünyanın kurtarıcısının ölümlü dünyadaki hizmetinin sonu yaklaşmıştı. Havarileriyle olan son akşam yemeği üst katta bir odada geçti. Daha sonra Gethsemane ve kafatasındaki çarmıh onu bekliyordu. Hiç kimse Mesih'in Gethsemane'deki bizim için ne yaptığını tam manasıyla anlayamaz. O kendisi yaşadıklarını sonra şöyle açıkladı. Bu acı benim, hatta Tanrı'nın yüceler yücesinin ağrılardan dolayı titremesine ve her gözeneğinden kan gelmesine ve hem bedenen hem de ruhen acı çekmesine sebep oldu. Gethsemane'de çektiği ıstırabın ardından gücünün tükendiği anda sert ve zorba eller tarafından yakalanıp Hanan, Kayafa, Pilatus ve Herodes'e götürüldü. Suçlandı ve lanetlendi. Acımasız darbeler onun acı içinde olan vücudunu daha da zayıflattı. Keskin dikenlerden yapılmış acımasız taş kafasına geçirilip alnını deldiği zaman yüzük kan içindeydi. Ve sonra tekrar kızgın kalabalığın "Çarmıha gerin onu, çarmıha gerin onu" diye haykırışlarına boyun eğen Pilatus'a götürüldü. Ucunda keskin kemik ve metallerle örülmüş olan katmerli deri bir kamçıyla kamçılandı. Bu acımasız kamçılanmaktan kalktıktan sonra seke seke kendi çarmıhını daha fazla ilerleyemeyip bir başkası onun yükünü kendi omuzuna alana kadar taşıdı. Sonunda Kafatası denilen tepede çaresiz takipçilerinin bakışları arasında onun yaralı vücudu çarmıha gerildi. Onunla acımasızca dalga geçildi, küfredildi ve alay edildi. Yine de o şöyle aykırdı: "Baba, onları affet, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Hayatı tükenirken acı dolu saatler sona eriyordu. Kurumuş dudaklarından şu sözler çıktı: "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum." Ve bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.
As the serenity and solace of a merciful,
merhametli bir ölümün huzuru ve tesellisi onu ölümlüğün üzüntülerinden kurtardığında o babasının huzuruna geri döndü. Büyük usta son anda vazgeçebilirdi ama vazgeçmedi. Her şeyi kurtarabilmek için her şeyin altına indi. Cansız vücudu çabucak ama nazik bir şekilde ödünç alınmış bir mezara konuldu. Mesih inananlar için hiçbir söz bana göre haftanın ilk gününde Rabbin ölü bedeninin hazırlığını yapmak üzere mezara yaklaştıklarında bir meleğin ağlayan Mecdelli Meryem'e ve diğer Meryem'e söylediklerinden daha anlamlı olamaz. Melek şöyle söyledi: "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok, dirildi." Kurtarıcımız tekrar hayata döndü. İnsanlık tarihindeki tüm olayların en görkemli, rahatlatıcı ve güven veren olayı yaşandı. Ölüme karşı zafer kazanılmıştı. Gethsemane ve Kafatası'nın ağrısı ve acısı silinmişti. İnsanlığın kurtuluşu sağlam alınmıştı. Adem'in düşüşünden kurtulmuştuk. O ilk diriliş sabahındaki boş mezar Eyüp'in sorusuna cevaptı. Eğer bir insan ölürse yeniden yaşayabilir mi? Benim sesimi duyabilen herkese ilan ediyorum ki eğer bir kişi ölürse o tekrar yaşayacaktır. Bize bahsedilen hakikatin sayesinde bunu biliyoruz. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacaktır. Mesih'in çarmıha gerilişinin kederini çekenler ve onun dirilişinin sevincini yaşayanların tanıklarını okudum ve buna inanıyorum. Aynı dirilmiş Rab tarafından ziyaret edilen yeni dünyadakilerin tanıklıklarını da okudum. Ve onlara da inanıyorum. Bu devirdeki birisinin tanıklığına inanıyorum ki o kişi günümüzde kutsal diye sıfatlanan ağaçlıkta baba ve oğul ile konuştu. Vay hatını verip tanıklığını kanıyla mühürledi. O şöyle bildirdi. Ve şimdi onun hakkında verilen birçok tanıklıktan sonra onun hakkında vereceğimiz bu tanıklık en son tanıklıktır. İşte o yaşıyor. Çünkü biz onu gördük. Hatta Tanrı'nın sağ elinin yanında. Ve onun babanın biricik oğlu olduğuna dair tanıklık eden sesi duyduk. Vahyedilen hakikat ışığının sayesinde ölümün karanlığı her zaman dağıtılabilir. Büyük ustamız diriliş ve yaşam benim dedi. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum dedi. Yıllar boyu kurtarıcının söz verdiği huzur ve rahatlığa en çok ihtiyaç duydukları zamanlarda kavuşan dirilişin gerçekliğine tanıklık eden kişilerden benimle paylaştıkları sayamayacağım kadar çok tanıklıklar duydum ve okudum. Böyle bir olayın bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Daha yeni iki hafta önce ailesi ve özellikle 11 yaşında hasta olan oğlu Jason hakkında yazan 7 çocuklu bir babadan dokunaklı bir mektup aldım. Daha sonraki yıllarda Jason'ın hastalığı birkaç kere daha tekrarlandı. Bu baba, oğlunun sağlık sorunlarına rağmen onun olumlu yaklaşımı ve keyifli halinden bahsediyordu. Jason 12 yaşında Harunluk rahipliğini aldı ve kendini iyi ya da kötü hissetse de her zaman sorumluluklarını en iyi şekilde istekle yerine getirdi. 14 yaşında Kartal İzciliği ödülünü aldı. Geçen yaz Jason'ın 15. yaş gününden hemen sonra o tekrar hastaneye kaldırıldı. Jason'ı ziyaret eden babası onu bir gün gözleri kapalı halde buldu. Jason'ın uyuyup uyumadığını bilmiyordu. Onunla usulce konuşmaya başladı. Jason dedi, kısa ömürlü hayatında başından birçok şey geçtiğini ve şu anki durumunun zor olduğunu biliyorum. Önünde dev bir mücadele olmasına rağmen hiçbir zaman İsa Mesih'e olan inancını kaybetmeni istemiyorum. Jason birden gözlerini açık ve kararlı bir sesle asla deyince çok şaşırdığını söyledi. Jason ardından gözlerini kapadı. Başka bir şey demedi. Babası şöyle yazdı. Bu basit ifadeyle Jason İsa Mesih hakkında hayatında duyduğum en güçlü ve sade tanıklığı bildirdi. Onun asla değişi o gün ruhuma işledi. Cennetteki babamız bana böyle olağanüstü ve asil bir çocuk vererek beni kutsadığı için kalbim sevinçle doldu. Bu Mesih'e ait tanıklığını son kez duyuşumdu. Ailesi bunu hastaneye yapılan rutin ziyaretlerden biri olmasını umut ederken Jason iki hafta geçmeden hayatını kaybetti. Bir erkek ve bir kız kardeşi o sırada misyon hizmeti veriyorlardı. Diğer bir erkek kardeşi Kyle daha yeni misyon çağrı mektubunu almıştı. Hatta mektup beklendiğinden erken gelmişti. Ağustos'un 5'inde Jason vefat etmeden bir hafta önce Kyle'ın misyon mektubu orada açılsın ve haberi bütün aileyle paylaşabilsin diye herkes Jason'ın hastane odasında toplanmıştı. Bana yolladığı mektupta babası Jason'ın hastane yatağın yanında duran kardeşi Kyle'ın misyon çağrı mektubunu elinde tutarken çekilmiş fotoğrafını koymuş. Fotoğrafın altında şu alt yazı yazılmıştı. Beraber misyona çağrıldılar. Perdenin her iki tarafında. Jason'ın misyonda olan erkek ve kız kardeşi eve Jason'ın cenazesinde okunsun diye güzel teselli edici mektuplar yollamışlar. Arjantin'e Buenos Aires Batı misyonunda misyon yapan kız kardeşi mektubun bir kısmını şöyle yazmış. İsa Mesih'in yaşadığını biliyorum. Bu yaşadığı için hepimiz, sevgili Jason'ımız da dahil, hepimiz tekrar yaşayacağız. Sonsuz aile olarak beraber mühürlenmemizdeki kesin bilgimizden dolayı rahat olabiliriz. Eğer bu hayatta itaat etmek için elimizden gelen şeylerin en iyisini yapabilirsek, daha iyi şeyler yaparsak onu tekrar göreceğiz. Şöyle devam etti. Uzun zamandır sevdiğim bir kutsal yazı, şimdi daha yeni bir anlam ve önem kazanıyor. Vahiy kitabının 21. bölüm 4. ayeti şöyle diyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Sevgili kardeşlerim, en derin acı zamanlarımızda ilk diriliş sabahındaki meleğin sözlerindeki derin huzuru bulabiliriz. O burada yok, dirildi. O dirildi. O dirildi. Sevinçli bir sesle haykır. 3 günlük hapishaneden kurtuldu. Bütün dünya sevinsin. Ölüm fethedildi. İnsan özgürdür. Mesih galip gelmiştir. Onun bugün dünyadaki özel şahitlerinden biri olarak bu harika diriliş bayramı pazarında size şunu ilan ediyorum ki bunlar doğrudur. Onun kutsal adıyla, hatta kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla. Amin.